Ayrım 13.
Bu okul 10. yüzyılda Bağdat'ta kurulmuş, kimi kaynaklara göre 11. yüzyıl başlarına değin bütünlüğünü korumuştur. Us ilkelerine dayanan bu okulun biri eğitim, öteki oluş olmak üzere iki temel konusu vardır. Bütün felsefe sorunları bu iki odak üzerinde toplanır. Eğitim 12. yaş bitiminden başlayarak yaşam boyunca sürer. İlk evrenin 12-30 yaş dönemini içermesine karşılık sonrakiler 50 yaşına değin onar yıllık bölümlere ayrılır. Eğitim bireysel bir içerik taşırsa da yaş dönemlerine göre topluca yürütülür. İlk evrede geçimi sağlayacak iş, ikinci evrede bilgi, üçüncüsünde tanrısal evren, tanrı konuları, dördüncü aşamada da tinsel arınma, tinsel yetkinlik, seziş gücü, görüş derinliği gibi sorunlar üzerinde durulur. Dördüncü aşama olgunluk evresi olduğundan 50. yaşın bitimiyle başlar. İhvan-ı Safa okulunun kurucuları Zeyd bin Rufa, Mukaddesi, Zencari Ebul Hasan Ali bin Harun, Nehracuri Muhammed bin Ahmet, Affi el-Affi gibi 5 kişidir. Onların benimsedikleri öğretiye göre bilimler 4 öbeğe ayrılır. Her öbeğin amacı evreni, insanı anlamak, açıklamaktır. A. Matematik, felsefe sorunlarını içeren bilimler. B. Doğa, nesnel varlıkları konu edinen bilimler. C. Psikoloji, us ilkelerine dayanan bilimler. Ç. Hukuk, tanrısal konuları kapsayan bilimler. Bütün bilimlerin üzerinde durduğu sorunlar da bellidir. Tanrı birliği, us, özne. 5 duyunun geçerli olduğu varlık alanı, insan. İlk özdek, evren, nesnel varlıklar, gök katları, ilkeler, madenler, bitkiler, hayvanlar. Sorunların çözümünde uygulanan usçu yöntemin birleştirici bir niteliği vardır. Matematikte Pythagorasçı ahlak anlayışında Sokratesçi, mantık konusunda Aristotelesçi, metafizikte Platoncu, yeni Platoncu bir görüşü benimseyen İhvan-ı Safa okulu konuya kendi içeriğine göre yaklaşır. Genel bir yönteme dayanmaz. Yalnız mantık, matematik arasında bir bağlantının bulunduğunu ileri sürer. Matematik ilkelerine dayanmayan bir mantığın başarılı olamayacağı görüşünü savunur. Mantık hat, terim, tahlil, çözümleme, burhan, kanıtlama gibi 3 ilkeye dayanır. Hat türlerin yapısını, özünü, burhan cinslerin özünü, tahlil ise tikel varlıkları bilmeyi sağlar. Bilimsel çalışmanın temelini bu üçlü yöntem oluşturur. Bilginin kaynağı duyularla sağlanan izlenimlerdir, algıdır. İnsanda arınmış güç niteliği taşıyan bil kuvve, bir bilgi edinme yetisi vardır. Bunun gerçekleşmesi gizil güçten eyleme geçişle olabilir. Bunu da sağlayan düzenli öğrenimdir. Yüce varlıkların kavranması derin düşünmeye bağlıdır. Söz gelişi, tanrısal varlık alanı duyularla bilinemez, derin düşünmeyi gerektirir. İhvan-ı Safa'ya göre ölüm bireyseldir. Tikeltinin gövdeden ayrılmasıyla gerçekleşir. Gövdeyi kuran, öğelerle evreni oluşturanlar özdeştir. Bu nedenle evren gövde yapı bakımından birdir. İhvan-ı Safa okulu, İslam düşüncesinde bir ansiklopedi niteliği taşıyan çalışma türünün de öncüsüdür. Belli bir kişinin değil de ortaklaşa bir çalışmanın ürünü olan felsefe anlayışını ilk biçimlendirip geliştiren bu okuldur. Affi. İhvan-ı Safa akımının kurucularındandır. Yaşamı konusunda yeterli bilgi yoktur. Yalnız öteki arkadaşları gibi Affi'nin de 10. yüzyılda yaşadığı biliniyor. Basra'da doğdu. Bağdat'ta öğrenim gördü. Çığırın doğuşu, düşünceleri, gelişimi konusunda bilgi veren kaynaklar, ona bağlı bilginlerin yaşamıyla ilgili açıklamalarda bulunmuyor. Bütün bilinenler, İhvan-ı Safa'nın toplu bir birlik olduğu, kişisel özelliklere, davranışlara yer verilmediği, ortaklaşa bir yaşama düzeninin sürdürüldüğü konusundadır. Bu çığırın Affi, Mukaddesi, Hasan Ali Zencari, Muhammed bin Ahmet el-Nahracuri, Zeyd bin Rifa adlarıyla bilinen 5 kurucusu vardır. Görüşlerini Resail adlı 51 bölümlük bir kitapta topladılar. İşlenen konular yeni Platonculuğun görüşlerine getirilen yorumlardır. İçlerinde Affin'in de bulunduğu bu topluluk, düşüncelerini bir yaşama felsefesi bütünlüğüyle dile getirmiştir. Çığır'ın ağırlık verdiği başlıca konu eğitimdir. Eğitim, kişinin yaşamı süresince uygulama gereğinde kaldığı, aşamalı davranış biçimlerinden oluşan bir kurallar topluluğudur. 4 aşamaya ayrılır. 1. 12-30 yaşlar arasındaki süre kendini bulma, düzenli yaşamaya alışma dönemidir. Öğretmenin sözlerini dinlemek, uyarılarına, öğütlerine göre davranmak, kendi özünü, nefsini anlamaya çalışmak, duygularına, tutkularına egemen olmak. 2. 30-40 yaşlar arasındaki dönemde evrenle, felsefe ile ilgili bilgiler edinmek, çevreyi tanımak. 3. 40-50 yaşlarının kapsadığı yaşam kesiminde tanrısal konuları içeren bilgiler edinilir. Daha önceki yaşlarda kazanılan yeteneklerin yardımıyla bir takım tanrısal gizemlerin, esrarın kavranılmasına çalışılır. Bu aşamaya varan olgun kişi peygamberlere eşit olur. Yüce evrenin özelliklerinin güzelliklerini görür, insanüstü sayılabilecek bir başarıya varır. 4. 50 yaşından sonra kişi Tanrı'ya en yakın olan melekler, Melaike-i Mukarribin arasına katılır. Dünya bağlarından çözülür, dinlerin önerdiği bütün kuralların üstüne yükselir. Evren Tanrı'dan fışkırma, sudür yoluyla var olmuştur. Bu fışkırma en yüce varlık olan Tanrı'dan en aşağı varlık katına doğru aşamalı bir iniş niteliğindedir. Bu olay 9 aşamada gerçekleşmiştir. 1. Tanrı birliği. Vahdedi ilahi aşamasında bütün varlık türleri birlik içinde Tanrı özündedir. Burada tek varlık Tanrı'dır. 2. El-akl aşamasında yönetici, denetleyici, öğretici, yol gösterici özellikleri bulunan, tanrısal varlık olan us akıl oluşudur. Bu oluşmada bir fışkırmadır. 3. El-nefs. Diri varlıkların özünü oluşturan, nitelik bakımından usla yakınlığı bulunan bir güçtür. 4. İlk. Madde-i ula. Yer kaplayan varlıkların oluşturucu gerecidir. 5. Evren, dehr, bütün varlık türlerini kuşatan bütündür. 6. Nesneler, ecsam, yer kaplayan tek tek varlıklardır. 7. Gök katları, eflak, ayrı ayrı özellikler taşıyan varlık alanlarıdır. 8. İlkeler, anaasır, varlık türlerini oluşturan kurucu özlerdir. Evreni dolduran, bütün varlık türleri bu ülkelerin belli oranlarda, belli bir düzene göre birleşmeleriyle biçimlenir. 9. Madenler, bitkiler, hayvanlar. Cemadat, nebadat, hayvanat. Evrende bulunan bütün varlık türlerinin toplandığı 3 büyük bölümdür. Yeryüzünde görülen ne varsa bu 3 türden birine bağlıdır. Bu varlık katları belli bir diziye göre bir öncekinden doğar. Yaratılış Tanrı'dan çıkışla başladı, son varlık katında bütünlüğe ulaştı. Bu çıkış Tanrı özünden güçlü bir fışkırma niteliğindedir. Bu nedenle yoktan var etme diye bir olay yoktur. Var olan Tanrı'dan görünüş alanına çıkarak biçimlenme vardır. Madde bütün kötülüklerin, eksikliklerin kaynağıdır. Bu yüzden maddeye bağlanmak kişiyi kötülüğe, eksikliğe sürükler. Tin Tanrı'dan fışkırmıştır. Bütün evreni kuşatır, engindir. Bütün öteki tinler bu engin tinin bir bölümüdür. Ölüm bir dağılmadır. Tinin gövdeden ayrılmasıyla gerçekleşir. Gövdeden ayrılan tin yüce kaynağı olan Tanrı'ya döner. Bütün evrenin kaynağı olan Tanrı'ya dönüş büyük diriliktir. Bilgi 3 aşamalıdır. 1. Duygular aşağı varlık katlarının bilgisini verir. Çevremizde bulunan nesnelerin, şu yer kaplayan varlıkların bilgisi yalnız duyu verileriyle sağlanır. 2. Kanıtlama yoluyla daha üstün varlıkların bilgisi kazanılır. 3. Us, sezgi ile insan kendi özünün bilgisini sağlar. Kendi kendini bilir. Kendini bilmek, bilginin en yüksek aşamasına ulaşmaktır. Us, insanı başarıya ulaştıran en güvenilir yetidir. Varlık aşamalarında Tanrı'dan ilk fışkıran akıl olduğundan Tanrı'ya en yakın olan da odur. İhvan-ı Safa, filozofların savundukları usçu görüş, imanı ustan üstün sayan İslam bilgilerinin tepkisiyle karşılaştı. Kur'an ile hadisten kaynaklanan düşünce çığırlarının aşırı suçlamaları, Affi ile arkadaşlarının etkisini azaltmadı. Aktüre sorunlarını yaşama ortamındaki davranışlarla dile getiren bu usçu görüş, insanı bir us varlığı olarak yorumladı. Bir felsefe çığır niteliğinde ortaya çıkan İhvan-us Safa, sonraları tasavvufun gelişmesinde etkili kaynaklardan biri oluverdi. Özellikle sünni tarikatların gelişmesinde katkısı açıktır. İnsanı bir us varlığı olarak görmesi, tasavvuf anlayışına aykırı gelirse de, kimi tasavvufçulara göre, Tanrı görüşündeki özgünlük daha sonra Alevi kuruluşları etkilemiştir. Yeni Platonculuğun ışığında yararlanan bu akım, Alevi mezhepleri de etkisi altına almıştır. Özellikle sezgiye verdiği önem tasavvufun sevgi kuramıyla özdeştir. Ebu Said Fazlullah 967'de Mayhana'da doğdu. 1049'da orada öldü. Açık adı Ebu Said bin Ebul Hayr Fazlullah'tır. Doğduğu yerde öğrenim gördü. Özellikle fıkıh alanında çalıştıktan sonra kendini tasavvufa verdi. Bu yolu seçmesinde İran'ın ünlü tasavvufçularından Ebul Fazl bin Hasan ile tanışmasının etkisi görülür. Kendini tasavvufa verdikten sonra 7 yıl toplumdan uzak, içine kapalı bir yaşam sürdü, yalnız düşünmekle yetindi. Nişapur'a giderek çağın ünlü mutasavvufu Abdurrahman Sülemi'den hırka giyerek yetki aldı. Yeniden içine kapalı bir yaşama girdi. Ünü artınca çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Bundan sonra 7 yıl boyunca çöllerde dolaştığı, ot yaprak yiyerek yaşadığı, böylece yetkinliğe ulaştığı söylenir. Ebu Said Fazlullah düşüncelerini dörtlüklerle, rubayı simgesel olarak sergilemiştir. Özellikle Attar ile Mevlana üzerinde kolay görülen etkileri vardır. Ona göre tek gerçek Tanrı'dır, varlık birdir, çokluk görünüştedir. Bundan dolayı da yanılmadır. İnsan, Tanrı, evren birliktedir. İnsan, Tanrı'nın konuşan biçimidir. Tanrı, insanda görünüş alanına çıkar. Bu nedenle insanı sevmek, Tanrı'yı sevmek, insanı sevmektir. Gerçeğe sevgiyle ulaşılır. Aşk. Sevginin özü de gönül bilgisine dayanan, ondan kaynaklanan sezgidir. Sezgi, Tanrı'yı kendinde, kendini Tanrı'da görmeyi sağlayan derin bir duyuştur. Her nesne Tanrı'da, Tanrı her nesnededir. Sülemi 936'da Nişapur'da doğdu, 1021'de orada öldü. Gerçek adı Ebu Abdurrahman Muhammed İbn el Hüseyin el Sülemi'dir. Babasının ölümü üzerine eğitim, öğrenimini üstlenen, tasavvuf, tefsir, hadis konularında geniş bilgisi olan dedesi İsmail'in yanında büyüdü. İlk bilgileri ondan edindi. Tarih, hadis, tefsir okudu. Sonradan tasavvuf sorunlarıyla ilgilenmeye başladı. Sülemi'nin İslam ülkelerinde adını duyuran, ona önem kazandıran başlıca yapıtı Kitabul Futuvva, tasavvufta fütüvvet adını taşır. Bu konuda başlıca kaynak niteliğindedir. Sülemi'nin üzerinde durduğu başlıca konu, özel bir kurum niteliği taşıyan, Halife Ali'ye bağlı olan fütüvvettir. Bu kurumun doğuşunu, gelişimini, onunla ilgili açıklamaları içeren yapıtta 77 kişiden yararlanılmış, onların fütüvvetle ilgili düşünceleri, açıklamaları aktarılmıştır. Sülemi'nin açıklamalarına göre fütüvvet, barış içinde yaşamak, bütün insanlarda kardeşlik içinde geçinmek, alçak gönüllü, yardımsever olmak, kötülüğe iyilikle karşılık vermek, dostların yanlışlarını görmemek, açığa vurmamak, doğru, erdemli, güler yüzlü, başkalarına karşı saygı, sevgiyle dolu olmak gibi ahlak kurallarına bağlanmaktır. İnsanı bir davranış varlığı olarak gören fütüvvet için temel ilki ahlaklı olmaktır. Ahlaklı olmanın da erdem, iyilik, sevgi, saygı, eli açıklık, alçak gönüllülük diye nitelenen belli kuralları vardır. Bu kuruma giren kimse düşünceleriyle davranışları arasında uyum sağlama, içi başka, dışı başka olmama gereğindedir. Kötü insan iyilik sevmeyen, olduğu gibi görünmeyen, özü sözü doğru olmayan bu kuruma giremez. Girenlerle ilişki kuramaz. Fütüvve 12. yüzyıl dolaylarında Anadolu'da, özellikle Orta Anadolu bölgesinde hızla yayılmış, kimi Alevi kuruluşlarında etkili olmuştur. Kuşeyri. 936'da Horasan'da Nişabur yakınlarında doğdu. 1072'de orada öldü. Gerçek adı Abdülkerim bin Havazin bin Abdullah bin Talha Ebul Kasım'dır. Kuşeyri adı Arapların İran'ı aldıktan sonra Arabistan'dan göçüp Horasan'a yerleşen Kuşeyri oymağından gelir. Bu adından dolayı da onun Arap kökenli olduğu söylenir. Önce Arap dili edebiyatı okudu. Sonra mali öğrenimi görmek için gittiği Nişapur'da çağın ünlü tasavvuf bilginlerinden Ebu Ali el-Hasan bin Ali el-Dakkak'ın toplantılarına katıldı. Ebu Bekr Muhammed bin Bekr el-Tusi'den fıkıh, Ebu Bekr bin el-Hasan ibn Faruk'tan kelam okudu. Daha sonra hadis, tefsir, tasavvuf konularında geniş kapsamlı çalışmalara koyuldu, İslam mezheplerini inceledi. Hacca gitti, Bağdat, Rey, Şam gibi o çağın bilim bakımından önemli illerini gezdi. Devlet büyükleriyle, bilginlerle yakınlık kurdu. Kuşeyri'nin çalışmaları tefsir, Kur'an, tasavvuf konular üzerinde yoğunlaşmıştır. Bunlar arasında ona büyük bir ün kazandıran yapıtı Risaletül Kuşeyri'dir. Yapıt iki ana bölümden oluşur. Birinci bölümde sufilerin görüşlerini, kısa yaşam öykülerini anlatır. Onlarla ilgili söylence niteliğindeki bildirgeleri sergiler. İkinci bölümde tasavvuf kavramlarını açıklar. Kuşeyri'ye göre tasavvuf insanı eğiten, geliştiren, olgunluğa ulaştıran, düşünce, davranış arasında uyum sağlayan bir bilimdir. Bu bilimi öğrenen kimse bütün kötülüklerden uzak kalır. İyilikçi, yardımsever olur. Barış içinde yaşamayı sağlar. Onun bu yapıtı, yüzyıllar boyunca bütün İslam ülkelerinde tasavvufla ilgili çalışmaların başlıca kaynağı olmuştur. Risaleti Kuşeyri, batılı araştırıcıların da ilgisini çekmiş, üzerinde geniş, kapsamlı çalışmalar yapılmıştır. Senai Hakim Ebu'l-Mecd 1072'de Gazne'de doğdu, 1131'de orada öldü. Gerçek adı Hasan'dır. Senai Hakim adlarını sonradan benimsediği düşünceleri yansıtan birer nitelik olarak almıştır. Babasının Gazne devletinde yüksek görevlerde bulunan bir kimse olması nedeniyle oldukça iyi bir öğrenim görmüş, gerekli bilgileri edindikten sonra kendini büsbütün tasavvufa vermiştir. Senai yaratılış olarak çekimser, içine dönük, kalabalıkları sevmeyen bir kimseydi. Özellikle babasının ölümünden sonra büyük bir yoksulluk, geçim darlığı içine düştü. Büsbütün toplumdan uzaklaştı. Saray çevresine sokulma, padişahlara övgüler yazarak çıkar sağlama geleneğine uymadı. Bu davranışını beğenen Ebu'l-Hasan Ali adlı varlıklı bir kimsenin ilgisini çekti, korundu. Gazne Sultanı Mesud'un ilgisini uyandırınca çağrıldığı sarayda düzenlenen bilimsel tartışmalara katıldı. Sarayda oldukça etkili olan Muhtar Gaznevi ile yakınlık sağladı. Merv, Serahs, Belh, Nişapur, Herat, Meşhed illerini gezdi. Saray büyüklerini yeren şiirleri yüzünden kovuşturmaya uğrayınca Belh'ten kovuldu. Horasan'a giderek Muhammed bin Mansur'a sığındı. Yaşamının sonlarına doğru Gazne'ye döndü. Senai tasavvufla ilgili düşüncelerini şiirle sergilemiştir. Onun işlediği başlıca konu insan, tanrı, evren bağlantısıdır. Ona göre insanla tanrı arasında özdeşlik vardır. Ayrılık bir görünüştür, duyusaldır. Evren, tanrının görünüş alanına çıkışıdır. Kendi başına bağımsız bir varlık değildir. İnsan gönül gözüyle tanrıyı görebilir, gönül bilgisiyle onun varlığını kendi özünde sezebilir. Duyularla kavranan evren, tanrısal varlığın bir yansıması olduğundan, dolaylı olarak Tanrı'nın anlaşılmasına yol açar. Ölümsüz ülkeyi, tanrısal evreni anımsatır. Bu anımsatma, insanda tanrısal evrene, Tanrı'ya karşı derin bir özlem, derin bir sevgi uyandırır. Sevgi bir görünüş olan bu evrende, ölümsüzlüğe, Tanrı'ya duyulan bir eğilimdir. Öte yandan, insanla Tanrı özdeş olduğundan, insanı seven Tanrı'yı, Tanrı'yı seven insanı sever. Tanrı insanda dile gelir, somutlaşır, bir yaşam varlığına dönüşür. Tanrı tümel istenç, külli irade, insan ise tikel istenç, cüzi irade varlığıdır. İnsan bu tikel istençle tümel istence katılır. Tümel istencin evrensel olması bu yüzdendir. Tikel istenç ise yalnız insanda bulunur, bireyseldir. Bu nedenle evrende gerçekleşen bütün olaylar tümel istencin ürünü durumundadır. Senayi'ye göre insanda özlem, sevgi gibi iki temel eğilim vardır. İkisinin de kaynağı tanrısal tözdür. Tanrısal tözde kendini özleme, sevme eğilimleri vardır. Bu eğilimler insana da geçmiştir. Sevgi özlemi, özlem sevgiyi gerektirir. Öte yandan bilmenin, bilginin kaynağı da sevgidir. Ancak öğrenebilen, özleyen bilmeye ilgi duyabilir. İnsan sevgisi karşılıksızdır. Onda sev beni, seveyim seni kuralı geçerli değildir. Bu da sevginin tanrısal bir eğilim olmasındandır. Kendini seven Tanrı'yı, Tanrı'yı seven insanı, dolayısıyla kendini sevdiğinden bağlantı karşılıklı ilişki niteliğinde değil, öze dönüş biçimindedir. Senayi'nin işlediği konular düşünce bakımından özgün değildir. Hepsi de yeni Platonculuktan kaynaklanan gelenekleşmiş görüşlerdir. Bunlar onun bütün yapıtlarında sürekli yenilemeler niteliğinde sergilenmiştir. Senayi'nin Divan, Karname-i Belh, Seyrul Bad ile Maat, Hadikatül Hakika ile Tarikatül Şeria gibi yapıtları vardır. Senayi'nin Mevlana Celaleddin üzerindeki etkisi onu yönlendirecek nitelikte büyüktür. Feridettin Attar 1119'da Nişapur'da doğdu, 1193'te orada öldü. Gerçek adı Muhammed Feridettin'dir. Gençlik dönemi, ailesi konusunda yeterli bilgi yoktur. Değişik kaynaklardan öğrenildiğine göre o çağda İran'ın en etkili mutasavvıflarından Kutbettin Haydar'dan ilk tasavvuf bilgilerini edindi. Sonra kendini bilimsel çalışmalara verdi. Tıp, eczacılık öğrenimi gördü. Takma adı olan eczacı anlamına gelen Attar sözcüğünü bu nedenle benimsedi. Çağının öğrenim geleneğine uyarak İslam bilimleri, hekimlik, gökbilim, tasavvuf konularında uzun süren çalışmalara girişti. Bitkilerden ilaç yapmayı öğrendi. Attar, tasavvuf konularını işleyen bir ozan olması nedeniyle yazın alanında etkili oldu. Çevresinde ozanlardan, mutasavvıflardan, bilginlerden, yazarlardan oluşan büyük bir kalabalığın toplanmasını sağladı. O dönemde İran'da egemen olan yönetimin Sünni inançlarına bağlılığı nedeniyle gerçek düşüncelerini gizledi. Sünniliği benimsemiş göründü. İşlediği tasavvuf konularında da gerçek görüşlerini dolaylı bir söyleyişle, değişik yorumlara elverişli bir içerikle dile getirdi. Bir süre sonra düşüncelerinin özü yazılarında yoğunlaşan inanç anlaşıldı. Koyu bir Şii olduğu, tasavvuf konularına Şiilik açısından baktığı ortaya çıktı. Özellikle Mazharül Acayip adlı yapıtının elden ele dolaşması inançlarının yayılmasına yol açtı. Çağın yönetimini öfkelendiren bu yapıtı yakıldı, evi basıldı, nesi var nesi yoksa ılgarlandı. Kendisi de dinsizlikle eski İran'da yaygın olan çok tanrıcı inançları sürdürmekle suçlandı. Ölümle karşı karşıya geldiğini anlayan Attar gizlice Mekke'ye gitti. Bir süre dolaştı. Edindiği bilgilere dayanarak Tezgiretül Evliya adlı ermişlerin, mutasavvıfların yaşam öykülerini içeren yapıtını yazdı. Sonra İran'a döndü, Nişapur iline yerleşti.